Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemde öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Türkiye'den yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri PYD'yi iki kez vurdu açıklamasının ardından YPG'den saldırıya karşılık vermedik açıklaması geldi. YPG, Türkiye'yi kardeş ve komşu bir ülke olarak görüyoruz mesajını verdi. Suriye krizinin çözümü noktasında işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım atılıyor. İran ilk kez Suriye toplantısına davet edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının yarın bir kez daha Suriye gündemiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıya İran'ın da katılıp katılmayacağı ise henüz net değil. Orsam Danışmanı Yardımcı Doçent Doktor Bayram Sinkaya, İran'ın sahadaki varlığı ve bu gelişmeyi Dünya Panorama'da değerlendirdi. Röportaj birazdan radyonuzda. Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD'e yönelik operasyonlarını artıracak. Özellikle Rakka, Enbar ve Ramadi şehirlerine odaklanılacak. Yılın ilk 10 ayında 700 bini aşkın sığınmacı Avrupa'ya ulaştı. Açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Sığınmacılardan 3210'u ise hayatını umuda yolculuk sırasında kaybetti. Bu kişilerin %20'si çocuk. Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci sorununun çözümü için Türkiye'deki seçimi, yani 1 Kasım'ı işaret etti. Mültecilerin durumuna ilişkin işbirliğinin bu tarihten sonra hayata geçebileceğini söyledi. Günün öne çıkan haber başlıklarını aktardık, şimdi detaylar. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri PYD'yi iki kez vurdu açıklamasının ardından PYD'nin silahlı kanadı YPG'den de açıklama geldi. YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Abyad'a iki saldırı düzenlediğini belirtti. Sputnik'e konuşan Tel Abyad PYD ve Tevdem sorumlusu Ömer Eluş, Türkiye'ye karşı düşmanlık beslemedikleri için saldırılara karşılık vermediklerini söyledi. Eluş, mevzilerimize yönelik son 3 gündür saldırı düzenlenmesine rağmen Türkiye'yi kardeş ve komşu bir ülke olarak görüyoruz ifadesini kullandı. İran ilk kez Suriye toplantısına davet edildi. Amerikalı yetkililer, Suriye'nin geleceğine ilişkin yapılacak uluslararası toplantılara Tahran yönetiminin de davet edildiğini bildirdi. Yetkililer, davetin Rusya tarafından İran'a iletildiği bilgisini verdi ancak henüz İran'dan davete yanıt gelmedi. Suriye'nin geleceğine ilişkin son toplantı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları arasında yapılmıştı. Bir sonraki görüşmelerin yarın yine Viyana'da yapılması planlanıyor. Görüşmelere 4 ülkenin yanı sıra bu kez Almanya, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılması bekleniyor. Rusya uzun süredir İran'ın toplantılara katılmasını isterken Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de son dönemde buna yeşil ışık yakmıştı. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı müttefikleri ise buna karşı çıkıyor. Orsam Danışmanı Yardımcı Doçent Doktor Bayram Sinkaya, İran'ın Viyana'da yapılacak Suriye konulu toplantılara davet edilmesinin önemi ve İran'ın krizin diplomatik yollarla çözümü noktasında olası katkılarını değerlendirdi. Orta Doğu uzmanı Bayram Sinkaya, İran'ın Suriye'deki krizin en önemli aktörlerinden olduğunu belirterek, Esad yönetiminin en büyük destekçisi olduğunu hatırlattı. Sinkaya, batılı ülkelerin ve Suriye muhalefetinin vetosu nedeniyle, bugüne kadar İran'la aynı masada buluşulamadığını belirtti. İran'ın diplomatik arayışlara dahil olmak istediğinin altını çizen Bayram Sinkaya, çünkü Suriye'de İran'ın müdahil olmadığı bir dönüşüm süreci İran'a çok şey kaybettirecek, dedi.
İran Suriye'deki krizin önemli aktörlerinden birisi oldu. Sadece bölgedeki önemli aktörlerden değil, Suriye'deki krizin de başından beri önemli bir tarafı oldu. Esad yönetiminin en büyük destekçisi oldu. İran'ın kendi çeşitli diplomatik girişimlerde oldu Suriye sorununun diplomatik yollardan çözümü için, ama zaten İran'la Esad arasında çok fark görmediği için Suriye muhalefeti ve batılı ülkelerin önemli bir kısmı İran'ın bu diplomatik hamlelerine pek itibar edilmedi. Uluslararası toplum tarafından yapılan ya da batılı aktörlerin geliştirdiği çeşitli diplomatik çözüm girişimlerinde de İran dışlandı, hatırlayacaksın. Bunların en önemlisi Cenevre toplantılarıydı ya da Suriye'nin komşu ülkeler toplantılarıydı. İran ne Suriye'nin dostları toplantılarına ne de Cenevre toplantılarına katılmadı. Cenevre'nin parçası olmak istiyordu. Hem de bu bölgesel dörtlü girişinde görüldüğü gibi İran bunun parçası olmak istiyordu. Neden parçası olmak istiyor? Çünkü Suriye'ye büyük önem veriyor. Suriye'de İran'ın içinde olmadığı, İran'ın müdahil olmadığı bir dönüşüm süreci İran'a çok şey kaybettirecek. Her şeyden önce İran Suriye'ye yaptığı stratejik yatırımların en azından bir kısmını muhafaza etmek ve Suriye'de rejim değişikliğinden, muhtemel rejim değişikliğinden sonra da çıkarların bir kısmını burada korumak istiyor. Bu İran'ın en önemli kaygısı ve bunun için de diplomatik çözüm sürecinin parçası olması lazım tabii. İran'ın Esad yönetimiyle ilişkileri nedeniyle hem muhalefet İran'a çok sert bakıyor, İran'ı Suriye'nin işgalci gücü olarak görüyordu. Hem de Amerikalılar bu ilişki nedeniyle zaten İran'ı izolasyon politikası nedeniyle İran'ın bu tür toplantılara katılmasını istemiyorlardı ve Cenevre'de dışarıda bırakıldı. Ama İran ve 5+1 grubu arasında nükleer anlaşma yapıldıktan sonra İran'ın önü bu konuda biraz daha açıldı tabiri caizse. İran'ın Suriye sorununun çözümünde daha yapıcı bir rol oynayabileceği ve oynaması gerektiği yönünde açıklamalar geldi. İran'ın aktif rol oynaması istenildi.
Orsam danışmanı yardımcı doçent doktor Bayram Sinkaya, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Viyana toplantılarına katılmasının önünde iki engel olduğuna dikkat çekti. Bunlardan biri Suriye muhalefetinin tepkisi, bir diğeri ise İran'la aynı masaya oturmak istemeyen Suudi Arabistan'ın veto ihtimali.
Bu gerçekten gerçekleşir mi? Orada iki sorun var. Birincisi, Batılılar bu defa İran'ın böyle bir toplantıda Amerika'dan bahsediyoruz özellikle. İran'ın böyle bir toplantıda hazır bulunmasını büyük ihtimalle kabul edeceklerdi. Ama orada kritik durum Suudi Arabistan'ın ve Suriye muhalefetinin durumu. Şimdi Viyana toplantılarında Suriye muhalefeti hiçbir şekilde temsil edilmiyor. Onlar ne diyecek böyle bir girişime? Onu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle onlar bu girişime karşı çıkacaklar. Keza Suudi Arabistan ikinci toplantıda İran'la aynı masada olmak isteyecek mi? Ondan emin değiliz. Bölgedeki meselelerin çoğunda İran ve Suudi Arabistan karşı karşıya gelmiş durumda ve aralarında resmi diplomatik ilişkiler muhafaza edilse bile üst düzey yetkililer arasında uzun süreden beri bir temastan bahsedebiliriz. İran'ın Suriye'nin geçişinde etkili rol oynamasını istemiyor ya da orada Suriye'deki İran varlığını tamamen silmek istiyor bir şekilde Suudi Arabistan. Bu nedenle de İran'ın her türlü rol kapma girişimine karşı çıkıyor. Viyana'da hem Suudi Arabistan'ı hem İran'ı bir arada oturtabilecekler mi? Bundan emin değiliz. İran bu konuda istekli. İran oturmaya hazır.
Orta Doğu uzmanı yardımcı doçent doktor Bayram Sinkaya, Suriye krizinin çözümünde İran'ın katkısının gerekli olduğunu söyledi. Sinkaya, İran'ın sadece Esad'ın destekçisi konumunda olmadığını, sahada da askeri varlığının olduğunu belirtti. Bayram Sinkaya, İran'ın bu girişimlerle Esad'dan bağımsız olarak bölgede kendi tabanını oluşturmaya başladığını ifade etti.
Katkısı gerekli çünkü İran artık Suriye İç Savaşı'nın aktörlerinden birisine dönüştü. Sadece Esad yönetiminin destekçisi değil. Sahada önemli bir İran askeri varlığından bahsediliyor. Hani bunların bir kısmı doğrulanmış, bir kısmı doğrulanmamış. Adı farklı şekillerde adlandırılıyor. İşte İran karşıtları bunu İran askerlerinin fiili olarak savaşması olarak nitelendirirken İran sadece askeri danışmanlık yaptığını ifade ediyor ama her halükarda sahada en az 2000-3000 civarında İran askeri varlığından bahsediyoruz. Diğer taraftan bu askerler İran'ın oradaki askerleri sadece Suriye ordusuna danışmanlık hizmeti vermiyor. Daha önemlisi Suriye'de kurulan Milli Direniş Hareketi'nin örgütlenmesinde, eğitilmesinde ve operasyonlarında danışmanlık hizmeti veriyorlar. Dolayısıyla aralarında özel bir ilişki oluştu. Yani Esad'dan bağımsız olarak İran bölgede zaten kendi tabanını oluşturmaya başladı. Diğer taraftan Şii milisler sahada etkili. İşte onların faaliyetlerinin kontrol altına alınması için de galiba İran'ın müdahalesi şart.
Orsam danışmanı yardımcı doçent doktor Bayram Sinkaya, sorunun Amerika Birleşik Devletleri ya da Batılı ülkelerin yerine bölge ülkelerinin işbirliği ve öncülükleriyle çözülmesi gerektiğini belirtti. Sinkaya'ya göre bölge ülkeleri arasındaki hamaset ilişkileri bu işbirliğini engelliyor. Suriye'deki çatışmaların girift bir hal alması da İran ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin sahadaki aktörlüklerini zayıflatıyor.
Sorunun yakıcı etkilerinden en çok etkilenenler bölge ülkeleri ve sorun çözülürse bundan en çok yararlanacak olanlar da bölge ülkeleri. Ama bölge ülkeleri arasındaki hamaset ilişkileri bu işbirliğini engelliyor. Diğer taraftan Suriye'deki çatışmaların bu kadar uzaması ve çatışmaların girift bir hal alması da bölge ülkelerinin aktif rol almasına engelliyor. Çünkü işte İran çatışmaya bu kadar taraf olduktan sonra Suriye muhalefeti İran'ı masada görmek istemiyor. istemiyor bir şekilde. Bu da İran'ın aktörlüğünü zayıflatıyor. Aynı şekilde işte Esad'ı, işte Suudi Arabistan'ı ya da Türkiye'yi belki masada görmek istemiyor ya da Esad'ın destekçileri. Dolayısıyla çatışmanın uzaması ve girift bir hal alması bölgesel aktörlerin müdahalesini ya da inisiyatif almasını zorlaştırıyor. Diğer taraftan gördük ki zaten bölgesel aktörlerde sorunu çözecek düzeyde bir güç ve kapasite yok. Bölge ülkelerin hiçbirisinde yok. Belki bu kolektif bir şekilde hareket edilirse başarılı olacak ama her ülkenin de farklı çıkarları, farklı beklentileri, farklı vizyonları olduğu için böyle bir kolektif girişimde bölge ülkelerinden gelmiyor. Mesela sadece işte Suriye'de bitmiyor. Bunun Irak'ı var, Lübnan'ı var ve daha geniş büyük Orta Doğu'da bölge ülkeleri arasında ciddi bir rekabet olduğunu görüyoruz. Bu da bölge ülkelerinin Suriye meselesinin çözümünde inisiyatif almasını engelliyor.
Bir grup Rus parlamenter, Cuma günü Şam'da ülkenin dini liderleri ve bakanlarının yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. Esad'la görüşen parlamenterlerden biri olan Dimitri Sablin, görüşmenin detaylarını İzvestiya gazetesine anlattı. Rus hava güçlerinin Suriye'de düzenlediği operasyonları konuştuklarını belirten Sablin, Esad, Rus hava güçlerinin operasyonları sayesinde teröristlerin ülkeyi kalabalık gruplar halinde terk ettiğini, yerlerinden olanlarınsa geri dönmeye başladığını söyledi, dedi. Suriyelilerin ruh halinde olumlu değişiklikler olduğunu gözlemlediğini belirten Rus parlamenter, Suriyeliler gelecekten ülkelerini nasıl yeniden inşa edeceklerinden bahsetmeye başlamış, ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD'e yönelik operasyonunu artıracak. Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter'dan geldi. Carter, Suriye ve Irak'ta IŞİD'le mücadelede sahadaki ortakları daha fazla destekleyeceklerini, bazı yeni yaklaşımlara gitmek suretiyle saldırıların artırılacağını söyledi. Bakan, özellikle Rakka, Enbar ve Ramadi şehirlerinde operasyonlara odaklanılacağını belirtti. Güneyde ise Ürdün'le işbirliğini güçlendirmeyi planladıklarını açıklayan Carter, IŞİD'e ait daha kıymetli hedeflere ve IŞİD'in önemli finansal kaynakları olan petrol işletmelerine saldıracaklarını kaydetti. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Yılın ilk 10 ayında 700 bini aşkın sığınmacı Avrupa'ya ulaştı. Açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Sığınmacılardan 3210'u ise hayatını umuda yolculuk sırasında kaybetti. Bu kişilerin %20'si çocuk. Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci sorununun çözümü için Türkiye'deki seçimi, yani 1 Kasım'ı işaret etti. Mültecilerin durumuna ilişkin işbirliğinin bu tarihten sonra hayata geçebileceğini söyledi. Uluslararası Göç Örgütü, dünya nüfusunun %54'ünden fazlasının şehirlerde yaşadığını ve her hafta 3 milyon kişinin kırsaldan kentlere göç ettiğini açıkladı. Kentlerde yaşayan nüfusun 2050'ye kadar 6.4 milyara ulaşması bekleniyor. Amerikalı iki bilim insanının araştırmasına göre Körfez ve Orta Doğu ülkeleri önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanmaz hale gelebilir. Kuveyt gibi bazı ülkelerde yaz sıcaklıkları 60 dereceye varacak. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Avrupa'ya sığınmacı akını sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göçün yaşandığının altını çizip, 2015 yılı boyunca 700 bini aşkın sığınmacının Avrupa ülkelerine ulaştığını açıkladı. Yasa dışı yollarla tehlikeli bir yolculuğu göze alan sığınmacılardan 3210'unun ise hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu ifadelerine yer verildi. Hayatını kaybedenlerin %20'sini çocukların oluşturduğu vurgulandı. Bu yıl savaştan kaçan ve Yunanistan'a ulaşan sığınmacı sayısının 562.355 olduğunu aktaran Birleşmiş Milletler, 140 bin sığınmacının da İtalya kıyılarına vardığını belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci sorununun çözümü için 1 Kasım'ı işaret etti. Merkel, mülteci akınının durdurulmasının ancak Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği arasında yapılacak işbirliğiyle mümkün olduğunu tekrarladı. Alman Başbakan, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mültecilerin durdurulmasına yönelik görüşmelerin 1 Kasım'da Türkiye'de yapılacak seçimlerin sonucuna göre hayata geçirilebileceğini söyledi ve sorunun temel nedenlerini ele almalıyız ifadelerini kullandı. Sınırların kapatılmasına yönelik talepleri düğmeyi birdenbire çeviremeyiz diyerek geri çeviren Merkel, çözüm için adım adım ilerlenmesi gerektiğine işaret etti. Macaristan ve Slovenya'nın ardından Avusturya'da sığınmacı akınının önünü kesmek için Slovenya sınırına duvar inşa etme kararı aldı. Açıklamayı Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Miklagner yaptı. Bakan, duvarın amacının sınırları kapamak olmadığını söyledi. Uluslararası Göç Örgütü, dünya nüfusunun %54'ünden fazlasının şehirlerde yaşadığını ve her hafta 3 milyon kişinin kırsaldan kentlere göç ettiğini açıkladı. Örgütün 2015 Dünya Göç Raporu'nda kentlerde yaşayan nüfusun 2050'ye kadar 3.9 milyardan 6.4 milyara ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Raporda, felaketler, şiddet ve çatışmalar nedeniyle zorla yerinden edilmelere ve zorunlu göçlere de yer verildi. 225 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Gaziantep, raporda, kadın ve çocukların desteklenmesi ve sunduğu sağlık hizmetleri gibi nedenlerle sığınmacıların entegrasyonunu sağlayan örnek kent olarak gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki bilim insanı Körfez ve Orta Doğu ülkelerinde önümüzdeki 100 yıl içinde yaz termometre sıcaklığının nasıl değişeceğini araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre hava sıcaklıklarıyla nem oranındaki artış ve doğal felaketlerdeki sıklık Arap Yarımadası'ndaki ülkeleri 2070 yılına doğru yaşanmaz hale getirebilir. Bölgenin birçok büyük şehriyle diğer yerleşim birimlerinde yaz termometre sıcaklığı neredeyse sürekli olarak 35 derecenin üzerinde olacak. Örneğin Kuveyt gibi bazı ülkelerde yaz sıcaklıkları 60 dereceye varacak. Tabii eğer Birleşmiş Milletler liderleri önümüzdeki Aralık ayındaki Paris İklim Konferansı'nda anlaşmaya varamazsa ve sera gazlarının emisyonunun mevcut hızla artmaya devam ederse. Kosova resmen Avrupa Birliği yolunda. Avrupa Birliği Komisyonu, Kosova ile Avrupa Birliği arasında tam üyelik kapısını açma özelliği taşıyan istikrar ve ortaklık anlaşmasını imzaladı. Avrupa Birliği hali hazırda Kosova'nın kalkınmasında en çok maddi katkı sağlayan uluslararası kurum özelliğini taşıyor. Avrupa Birliği 2007-2020 için Kosova'ya 1.3 milyar euroluk bir bütçe ayırdı. Batı Balkan ülkeleri arasında 1 Temmuz 2013'te Avrupa Birliği üyesi olan Hırvatistan ve 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği üyesi olan Slovenya dışında Avrupa Birliği üyesi ülke bulunmuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri'nden Küba'ya uyguladığı ambargoyu kaldırması istendi. 193 üyeden 191'inin destek verdiği tasarıya sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail retoyu verdi. Genel Kurul, yasal bağlayıcılığı olmayan benzer Küba tasarılarını uzun süredir her yıl oyluyor. Bu yılki ile birlikte 24. defa Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yapılmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasındaki diplomatik ilişkiler 54 yıl aranın ardından bu yıl tekrar başlamış ve iki ülkede başkentlerde büyükelçiliklerini açmıştı. Küba, ilişkilerin normalleşmesinin önündeki en önemli engel olan ticari ambargoların da kalkmasını istiyor. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye, Rusya ile doğal gaz fiyatında indirim konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine uluslararası tahkime gitme kararı aldı. Karar, BOTAŞ tarafından Rus enerji şirketi Gazprom'a iletildi. Gazprom'un açıklamasındaysa Türkiye ile doğal gaz fiyatı konusunda mahkeme dışında anlaşma olasılığı mevcut denildi. Rusya'dan kontratlar kapsamında yılda 20 milyar metreküp doğal gaz alan BOTAŞ, Gazprom'la 1 Ocak 2015'ten geçerli olacak şekilde %10.25'lik indirim konusunda anlaşmış ancak imzalar atılmamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin enerji sektörüne iç pazarda yabancı para birimlerini kullanmama çağrısı yaptı. İç pazardaki hesaplamalarda rublenin rolünü güçlendirmek için ciddi biçimde çalışmamız gerek diyen Putin, sadece ülke içinde değil, diğer devletlerle yapılan enerji ticaretinde de rubleye daha geniş rol verilmesi gerektiğini belirtti. Putin, Eylül ayında da Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle ticarette dolar yerine yerel para birimlerinin kullanılmasını öngören bir yasa tasarısı sunmuştu. Forbes dergisi, ölümünden sonra da para kazandırmaya devam eden ünlüler listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında 115 milyon dolarla Michael Jackson yer alıyor. 2009'da 51 yaşındayken hayata veda eden Jackson, geçen yılda 140 milyon dolarla listenin başında bulunuyordu. Rock'n'roll'un kralı olarak bilinen Elvis Presley, 55 milyon dolar gelirle listenin ikinci sırasında yer alıyor. Presley'i 40 milyon dolarla Amerikalı çizer ve Snoopy'nin yaratıcısı Charles Schulz ve 21 milyon dolarla Bob Marley izliyor. Ve bilim haberleri. Venüs, Mars ve Jüpiter görsel bir şölen sunuyor. Venüs, Jüpiter ve Mars ufuk çizgisinde ard arda sıralanıyor. Sıralanma hafta sonuna kadar sürecek ve çıplak gözle görülebilecek. Dünyadan en net gün doğmadan görülecek gezegenler yarın birbirlerine en yakın noktada sıralanacak. Venüs, Mars'la en büyük yakınlaşmasını 31 Ekim'de, Jüpiter'le ise 3 Kasım'da yaşayacak. 6 ve 7 Kasım'da gezegenler üçgeni yavaş yavaş açılmaya ve birbirinden ayrılmaya başlayacak. Bu gök olayı yeniden 10 Ocak 2021'de görülebilecek. Rus kadın kozmonotlar, ay yolculuğu koşullarının simüle edileceği bir deneye katılacak. Ay 2015 adı verilen deney kapsamında 6 kadın kozmonot, 8 gün boyunca dar bir kapsülde yaşayacak. Rusya Bilimler Akademisi'nin Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü'nün desteğiyle gerçekleştirilecek deney, 28 Ekim-4 Kasım arasında yapılacak. Deneyin amacı, dünyadan Ay'a sürecek 8 günlük uçuşun kadın vücudu üzerindeki psikolojik ve fizyolojik etkilerini gözlemlemek. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız Haberin Sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.